Ayrım 27. Yalancı Tanıklar Kahvesi. Vedat Türkeli. Sayfa 257. Sağlık konularına geçmişlerdi çaylarını içerlerken. Şimdilik iyiymiş hoca. Yiyip içtiklerine özen gösterir, gerilimsiz yaşar, ilaçlarını gereğinde alırsa sorun olmazmış. Naime Hanım'a her gün Nedim Hoca ile birlikte yürümelerini salık vermiş doktorlar. Muhsin'in karşısında solukça ince yüzüyle çok açık çayını yudumlayan Nedim Hoca'daydı kafası. Çok şey biliyordu bu adam. Şaşırdın mı? Evet şaşırdım. Daha önce hiç böyle. Hiç böyle sordun mu daha önce? Günün devrimci politik olayları varken. Bu günün devrimci politik olayı değil mi? Salih söyleyince de anlamadın. Şimdi anladın mı sanki? Anlamadığını anladınsa o da bir şey. Peki efendim, bu şeriat sorunu var, laiklik filan. Öyle pek konuşmayan Rıza'ya biraz da şaşırarak baktılar. Bizim koyu CHP'li patron Necati Bey'in sabah akşam dilinde, ekledi yavaşça. Fideye gelenler de onlardı biliyorsunuz. Evet onlardı dedi hoca, isteksiz bir gülümsemeyle. Gönderenler kimlerdi biliyor musun? Fideyi kim yaktı? O gelenler mi? İnsanları öldürtüyorlar. Tetiği çektiren kimler? Tetiği çeken ahmak da bilmiyor bunu. Asıl sorun bu Rızacığım. Bombalı bombasız birileri her gün bir yanından didikliyor Türkiye'yi. İçli dışlı soyguncu finans takımı da malı götürüyor. Şeriatçısın, laikçisin kavgası. Devlet felsefesine dayalı, bir yanıyla en enayi, temelinde kurnaz bir parçası bu oyunun. Dinlisinin, dinsizinin soygunu için kırım kıyımlarla dönüp duruyor bugün dönme dolap. Ne yapacağız peki? Acı bir gülümsemeyle ağzından dökülüvermişti sözler Muhsin'in. Bana sorarsanız dinsel felsefe tartışmalarına kalkışmayın halkla. Allah'ın varlığı, yokluğu dalaşmalarına bulaşmayın sakın. Halkı yitirirsiniz. Allah'ına dokunmayın yoksulun. Allah'la Allahsız soygunun değişmediğini gösterin. Asıl bilinç budur. Bunu yapamıyorsanız zevzeklikten öteye gidemiyorsunuz demektir. Silahlı silahsız başka yolu yok bu işin. Biliyor musunuz, kiliseye gidenleri Bolşevik Partisi'ne almıyordu Lenin. Ama İslam kesimindeki Müslüman partililerin camiye gitmeleri yasaklanmadı. Zeki Velidi vardır, tarihçi. Çarlığa karşı savaşmış Müslüman kesimin saygınlarından ülkesinde. Anılarında anlatıyor. Lenin'in birlikte çalışma önerisine, ''Ben Tanrı'ya inanmış Müslümanım, siz dinsizsiniz, nasıl çalışırız birlikte?'' diyor. ''Bizim için sakınca yok.'' diyor Lenin. ''Bizim arkadaşlarda da var böyle.'' Müslüman yoksullar camideydi çünkü. Sultan Galiyev var biliyorsunuz, Müslüman komünist. Lenin'in gerçekçi, anlayışlı yaklaşımıyla çıktı bunlar. Stalin'in çatışmalı, karmaşık döneminde ezildiler. ''Ezenler kazandık.'' dedi ama tartışılır. ''Yanında halkın yoksa kimsin sen?'' İçine hem acıtan hem ışıtan kıvılcımlar sıçramaya başlamıştı yüreğinde Muhsin'in. Salih bakıyordu karşısında alaylı gülümsemesiyle. Ben de sana bunları diyordum işte oğlum. Bilirsin fıkraları çok severim. Antakya'da anlattılar bunu. Bayıldım. Hoca gülümsüyordu. Anadolu'da bir kentte Adliye Sarayı'nın karşısında Yalancı Tanıklar Kahvesi varmış. Hocayla birlikte Naime Hanım da gülümsüyordu dinlerken. Fıkrayı biliyor olmalıydı. Yalancı tanık arayan iş sahibi gidip biriyle anlaşır, duruşmaya çıkarırmış. Adam girmiş kahveye, bakınırken biri sokulmuş hemen. Yardımcı olabilir miyim, nedir sorun? Bir alacak davası demiş adam. Hala vermedi değil mi o namussuz herif paranızı? Adam biraz çekinerek, para benden isteniyor demiş. Hemen yetiştirmiş herif. Kaç kez vereceksiniz beyefendiciğim, kaç kez vereceksiniz? Gülüşmeye başladılar. Kim bu yalancı tanık? Nedim Hoca sorunun yanıtını bekler gibi bir süre bakıp aldı yavaştan. Herkese sürekli koşulluyor bu dünya. Uyarına gelmişse yalancı tanıklığa alıyor. Bir dilim ekmeği güç bulan kendini özgür sanıyor. Kabahatin çoğu senin kardeşim diyor Nazım. Yalan mı? Özgürce düşündüğü kurmacasında bir sürü aydın. Allayıp pulluyorlar gerçek sorumluyu. Çoğu yüreksizliğinden göremiyor aslında. Karşılarına dikilen olmuyor mu? Ne yiğitler çıktı, yıkıldılar. İşler iyice zora vardı şimdi. Bir sürü şaşkın kaldı ortada. Pazarlık uyacak bir gün. Ellerinden düşürmedikleri sol kitapların hepsi rafa kalkacak. bu çirkef dünyaya ne cici yalanlarla tanıklığa kalkışacaklar. Bakın görün. Yılan deri değiştiriyor yani. Evet Muhsinciğim, yılan deri değiştiriyor. Sıkıyı ya da parlak yaşamı gördü mü, boynunu eğmiş ortadaki şaşkın zavallılar değil, asıl deri değiştiren yılan, dışa bağımlı, yağma soygunla beslenen ejderhalar. Yola namusluca koyulanlar bu gerçeği görmemişler. Halkı da karşılarına almışlarsa ne yapar o ülke? Acılı yiğitlik. Şeriat gelecek korkusu, bu laiklik filan, onu sordumdu ben. Pek anlayamadım şimdi yani. Rıza'nın çekingen kekeleyişini kesti Nedim Hoca. Şimdi tarih mi anlatalım oğlum? Sizi yoruyoruz, bağışlayın hocam, dedi Muhsin. Yok, o değil de uzattık, masala döndü. Nedim Hoca tam alıyordu ki içeriden telefon sesi gelmeye başladı. Naime Hanım kalktı hemen. Telefonu duymamış gibi sürdürdü Nedim Hoca. Laikliği Fransa'dan aldık biz. Çoğu şeyi oradan aldık. 1789'da Burjuvazi emekçi halkı peşine taktı, başa geçti. Kilisenin mülklerine, arpalıklarına, topraklarına, krallığın varına yoğuna, soyluların malikanelerine el koyup karşılığında assignat dedikleri hazine tahvilleri çıkardı. Biraz karaya vurdu o iş. Mali durum düzelmedi. Ardından milli tahvil, mülkleri satışa çıkardılar. Bu iş varsıl köylülükle büyük burjuvazinin mülklerini genişletmelerine, güçlenmelerine yaradı. Kapitalist toplumdaki sanayiye egemen dev burjuvalarla büyük toprak, arsa sahipleri ortak egemenliğinin çekirdeği bu. Mülkiyet temelden el değiştirmişti. Feodal toprak düzeninin artıklarına, ödüne dayansa da gerçek bir burjuva devrimiydi. İçeriden Naime Hanım'ın seslenmesiyle durup baktı hoca. Naime Hanım salona girdi biraz sonra. Melahat abla seni istiyor. Nedim Hoca kalktı hemen. Naime Hanım oturunca döndü Muhsinlere. Ablası dedi, Antakya'dan arıyor. Muhsin biraz da şaşkınlıkla, ablası mı var hocanın dedi, hiç duymamıştım. Gülümsedi Naime Hanım. Nereden duyacaksınız, kendinden söz etmez ki Nedim. Duraksadı Muhsin. Gerçekten de öyleydi. Nesini biliyordu ki hocanın? Melahat Hanım yalnız ablası değil, annesi, babası, her şeyi. Anne babalarını erken yitirdi onlar da. Nedim'i okutan ablası. Antakya'ya gitmemize en çok sevinen o. Çok yaşlı, evinden çıkamıyor pek. Nerede okudu Nedim Hoca? Saint Joseph, sonra Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde tarih felsefesi okumuş. Sonra da önce İsveç'te kalmış bir süre. Kanada'ya gidip Montreal'de ekonomi yapmış 4 yıl kadar. Üniversitede kalması için önerilere takılmadan ülkeye dönmüş. Üniversiteye almamışlar. Daha Beyrut'ta mimlenmiş, Filistin gerillalarıyla ilişkisi var diye. Hem MIT hem de CIA raporlarında geçiyormuş adı. Beyrut elçiliğindeki bir dışişleri görevlisinden öğrenmişler onu da. Baba yanından akrabasıymış Naime Hanım'ın adam. Arapçası Beyrut'tan. Onlar soyacak Antakyalı dedi Naime Hanım. Türkmen kökenliler ama evlerinde herkes Arapça bilirdi. Hocanın Fransızcası da ilkokuldan, daha Fransızlar dönmeden başlamış. Babası lise müdürüydü. Fransızlar döneminde Ankara yanlısı gizli çalışmalara katılmış. Siz de Antakyalı mısınız? Hayır, biz Muğlalıyız aslında. Babam ağır ceza yargıcıydı. Antakya'dalar mı? Yüzünde bir bulut gezindi Naime Hanım'ın. Bir kazada öldüler annem babam. Durup acıyla ekledi. Bir ben kurtuldum o kazada. Gizlenen bir acıyı depreştirmişti. Ne vardı şimdi her şeyi soracak? Suskunluk çöktü birden. Dönüp içeriye doğru baktı Naime Hanım. Gülümsedi. Melahat abla Nedim'i yakaladı mı kolay bırakmaz. Siz Ankara'da okudunuz değil mi Naime abla? Rıza'ydı. Gülerek baktı Rıza'ya. Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nde okudum. Siyasala geldim Ankara'ya. 2 yıl sonra dönemedim Antakya'dan, kaza olunca. İş Bankası'na girdim. O işi sağlayan da Melahat abla. Hocayla tanışıyordunuz daha önce yani. Güldü Naime Hanım. Evlerimiz karşı karşıyaydı. Telefon konuşması uzadıkça Naime Hanım'ın ağır ağır gülümseyerek anlattığı şeyler şaşkınlığını iyice artırıyordu Muhsin'in. Boşuna değil, ansiklopedi gibi adam hoca. Ayaklı kitaplık dedikleri. Evet, tıkız Salihciğim. Ama böyle. Hep parlak öğrenci oldu Nedim. Biz daha küçüktük. Dinlencelerde gelirdi Antakya'ya. Kitap düşmezdi elinden. Aklı fikri okumaktaydı. Üniversitede filan da burslar kazandı hep. Arkasında ablası biraz sıkıştı mı? Daha bir şeyler söylüyordu ki Nedim Hoca girdi salona. sevinmiş gibiydi. "Duydun değil mi?" dedi Naime Hanım'a. "Ablacığım bitirmiş işi." Mutlu bir gülümsemeyle başını salladı Naime Hanım. O iş neyse ikisini de mutlu etmişti belli ki. Yerine oturunca doğrulup baktı Nedim Hoca. "Evet," dedi. "Fransız devrimi diyorduk değil mi? Sıkılmadınız mı daha?" "Hemen yetiştirdi Rıza. Sayenizde çok şey öğrendim ben efendim," dedi. Muhsin de duramamıştı. "Sizden sıkılmak kolay değil hocam," dedi gülümseyerek. "Hiç sıkıldığın olmadı demek. Ne bileyim, söyledik işte." Nedim Hoca da aynı gülümserlikle baktı Muhsin'e. "İyi tıraş ediyorum yani." "Lütfen hocam, der miyim öyle şey?" Bir şey demeden aldı gene hoca. Burjuvazi, büyük arazi, toprak sahiplerini de bir ölçüde ortak edip başa geçmişti. Onu söylüyorduk. Aslında çok önemli konular bunlar. Kilisenin, krallığın mülkleri elinde çok az şey bırakılarak alınmış, hakları sınırlanmıştı. Tüm sosyal hizmetler devletin yükümlülüğüne geçti. Rahipler yıllık ödemelerle bağlı din görevlileriydi artık. Laiklik bu tarihsel olguların ürünü. Bizim dünyamızdan çek elini, git kilisene kapan, bizden bunalıp sana sığınanları uyut, uyuştur, yatıştır, bize gönder. Din ile dünyayı böyle ayırdılar. Yeni sömürü, soygun düzeni bunu istiyor. İşin özü bu ya, böyle takır tukur oluşmadı tarih. Kilise karanlığına baş kaldıran insan kafası, kıran kırana ne kavgaları göze aldı. Bacon'ı, Descartes'ı, Kant'ı, Hegel'i, Feuerbach'ı, Voltaire'i, ansiklopedistleri, Diderot'u, Rousseau'yu, Montesquieu'yu, aydınlanma çağı, ateistler, agnostikler, mekanik materyalistler, diyalektikçiler, dinsiz püriten kavgaları, çaba insan düşüncesinin, kilisenin dogmatik saplantılardan kurtulup dünyaya, doğaya egemenlik sağlayacak doğruları bulması. Bunun da tek yolu, ondaki zorunlulukları görüp ona saygılı olmak, diyor Bacon. Yeni bir çağ başlıyor kıran kırana. Temelde soy sömür kazan düzeninin tarihe çıkış yolu bu. Yeni düzen yeni kafalara yol açacak. Tarihi büyük adamlar yapar yanılgısı, dünyayı büyük aydınlar yarattı kuruntusuna dönüşmüştü. Bu savların asılsızlığını, tarihin akışındaki temel etkenleri Marx gösterdi dünyaya. Kişisel sömürüye karşı olan yeni bir sınıfın gözüyle dünyaya bilimsel bakma yolunu açan o. Din gerçeğini tarihsel sınıf boyutuyla saptayan da o. Emekçi sınıflar güçlendikçe ileri bilimsel görüş gelişti. Dedik, tarih boyu özverili düşünce savaşçıları, öncü düşünürler çıkmıştı. Aynı şeyler oldu bizde de. Fatihler, kanunilerle dünyada başa geçtik. Kötü padişahlarla düşmeye başladık. Abdülhamit zulüm yaptı. Atatürk gelip kurtardı. Okullarda anlatılanlar bunlar. Namık Kemaller, Fikretler, Ziya Gökalpler, daha bir sürü de aydınlarımız. Asıl tarihi onlar yarattı diyenler de var. Ülke gene kötü yöneticilerin eline geçmişti ki, Atatürkçü, şanlı ordumuz 27 Mayıs'ta kurtardı bizi. Biçimine getirip sosyalizme geçirecek kafada, yiğit birileri çıkarsa tam kurtuluruz. Gürültü patırtı, bakmayın. Solcu kafalarımızda, tarihi üstün yetenekte birileri, devlet yöneticisidir ya da aydındır, değiştirir inancına bağımlı. Üstün yeteneklerin önemi, etki gücü yadsınamaz ama etki gücünün geçerli olacağı koşulları tarihsel gelişim belirliyor. Marx öğretti bunu açık seçik. Kapitalist gelişmenin ideolojisi pozitivizmde gerçek temeline oturmadı. Köksüz kaldı bizde. Yobazlığa karşı diye onu savunmakta bize düştü. Emekçilerin dünya görüşü, Marksist felsefe, Kemalistlerin baş düşmanıydı. İlericilik oyunuyla kıyısından köşesinden ilericiliği kemirdiler. Pragmatik uyanıklık. İyice bakın. Yıllar süren Kemalist uygulama bu iki yandan çalma çırpmadır. Demin konuştuktu Sultan Galiyev olayını. 20'lerde herkes komünist Türkiye'de. Nutuk'ta eski tanıdığı yüzbaşı Nazım Nazmi'den duydum diyor ya, komünist ilkelere bağlı, sözde gizli Yeşil Ordu örgütünü kuranlar yakın çevresi. Yunus Nadi, Doktor Adnan, Hakkı Behiç. Daha bir sürü. Şeyh Server de var. Din adamı komünist. Abisi Reşit Bey kurucu. Çerkez Ethem de katılıyor. Yozgat isyanını bastırmış önemli gücün başında adam. Eskişehir'de. Yeşil Ordu oraya kayıyor. Ethem'in emrindeki Arif Oruç'un Seyyare-i Yeni Dünyası, İslami Bolşevik gazetesi diyor kendine. Sonunu biliyorsunuz. Kapatıldı Yeşil Ordu. Mustafa Kemal güvendiklerine Komünist Partisi kurdurdu. Yakınları oraya geçti. Asıl Komünist Partisi, Halk İştiraki Yun Partisi gizli, yasa dışı. Bir tek Nazım Bey girdi oraya. Mecliste onlara yakınlık içindeki halkçı zümrenin desteğiyle Nazım Bey İçişleri Bakanı seçilince Mustafa Kemal veto etti. Kurdurduğu Komünist Partisi de kapatıldı. Sonrası uzun tarih. Bütün o olayların altında başta Enver Paşa ve İttihatçılarla Mustafa Kemal'in kavgası var. Biliyor musunuz, Enver Paşa da keskin komünist o günler. O da devrimci ağızlarda. Sufilerin dışarıda kurduğu Komünist Partisi'nin birinci kongresine gönderdiği kızıl bildiriyi Karl Radek'e yazdırmış derler. Yani başa geçme kavgasında kızıl gösteri yarışına kalkışılan saray isyanı bir tür. Gülüşmeye başlamışlardı. Muhsin çoğunu yeni duyduğu şeyleri kızarak dinliyordu nedenini bilmeden. Bugünün sorunu muydu bunlar? Sözü kesemiyordu da bir türlü. Niye mi böyle? O tarihsel dönemde Batı'nın kapitalist emperyalist dünyasına en ağır darbeyi vuran güç yeni kurulan sosyalist dünya. Ülkenin kurtulması için tek destek umudu. Herkes orayı kazanmaya çalışıyor. Aslında ne Marksist kafaları var ne de dayandıkları emekçi sınıf örgütleri. Öyle bir dertleri de yok. Bütün o dönemdeki kavgalarda en yetenekli, en güçlü Mustafa Kemal. Ordusu var. Ülkenin kurtuluşu bolşeviklikdedir diyen Çerkez Eteme komünist kahramanı Mustafa Kemal'e de hain mi diyeceğiz şimdi? Kimse gülmese tarih güler. İnönü Atatürk ince komitacıydı diyor. Çevresindeki o kaba komitacıları başka nasıl aşabilirdi? Çok da gerçekçi. Bizim için ekonomi bilmiyordu diyecekler demiş. Ekonomi bilse kurduğu cumhuriyeti gençlere emanet ederken ülkenin varını yoğunu hırsızlara, soygunculara mı bırakırdı? Gençler işsizlikten kıvranıyor, sokaklarda birbirleriyle boğuşuyorlar. Hırsızlar, soyguncular ülkeyi yabancılarla yağmalama yarışında. Kemalist devrimcilik, bulanık halkçılık, uygulamada halksız halkçılık. Çalıyı tepesinden sürüyorlar. Onlar da o çalılar arasından çıktılar. Che Guevara'lar, Castro'lar, halksız mı yapıyorlar kavgalarını? Kahraman olmak için çırpınan aydın, ayağı toprağa basmamış, tarihi değiştirme gücündeki emekçi halka yabancılaşmış, yalnız kalmışsa zavallının biri. O halk da zavallı. Lenin'in vagonlarını bırakmış giden lokomotif dediği. Dolan dur boş istasyonlarda. Peki halk niye bizimle değil? Niye olsun? İşsizlik, sağlık, eğitim. Hiçbir sorunu doğru dürüst çözememişsin. Bir toprak reformu yapmamışsın. Köylü topraksız. Fesi atıp şapka giyeceksin diyorsun. Kadınlar umacı gibi kapanmayacak. Hacı hoca tayfasının peşine takılmayacaksın. Sanki keyfinden takılıyor. Halifelik, şeyhülislamlık, fetva, fıkıh, mecelle, tekke, zaviye, medrese, mahalle mektebi, Kabe yolunda hacılık hocalık, çürümeye yüz tutmuş ne varsa yıktın, attın tümünü. Bunlar yasak. Bu ülke laik olacak. Kötü mü ettik? İyi ettin de kime dayandırdın bunu? Çerden çöpten bürokrat aydın sürüsüne, milleti tırtıklamakta usta kesilmiş, gün günden büyüttüğün yara aç bürokratlara, tümünün tepesinde de jandarma polis, kışlayla karakol, camiyi de denetime aldın, umarsızlıkla sinmiş yara aç halkın örgütlenmesinden ödün kopuyor, ileri düşünceye en ağır yasakları koymuşsun, aman o yönde açılmasın gözü, sosyalist dünya tepemizde, ne olur ne olmaz, en iyisini tek sen düşünüyorsun ülke için. Yoksulluk yazgıya dönmüş. İşsiz, aç, yarı aç halk, ağızsız, dilsiz. Kemalist, laik afur tafurların altında, sinsice yayılıp bütün ülkeyi parsellemiş gizli tarikatlar, cemaatler, öteki dünya tellallarını aymazlığınla dolaylı biçimde göreve buyur etmişsin. Zincire vurdum sandığın asıl ejderhalar sinsice yiyip bitirmişler seni. Ülke gün günden soyguna bağımlı kılınmış. Yolsuzlukla yoksulluk diz boyu. Yaşam acılarıyla dünyadan umudunu kesmiş bir sürü zavallıyı uyutmuşlar, uyuşturmuşlar. İyi kötü kazanılmış güzel şeylere karşı da kışkırtıp örgütlemişler gizliden. Bakın bu çağ dışı karanlık, esnafın, küçük vurguncu tüccarların, tefecilerin toplandığı yerel bölgelerde, küçük kasabalarda, kapalı kentlerde yoğunlaşmıştır. Köydeki çarıklıyı da onlar soyar, aklı da onlar verir. Çarık köydedir, sarık onlardadır. Büyük finans soygununun ülkeye yayılmış karakolları. Sen halkının desteğini yitirmiş ortada kalmışsın.
Laiklik elden gitti, şeriat geliyor yaygarası şimdi. Sen bu trene binmişsin, başka nereye gidecektin? O yaygarada ülkeyi soyanlara yarıyor. Demokrasi oyunu başlamış. Laiktin, şeriatçıydın toz dumanında yüzü gülenler 40 yılın vampirleri. Dış satımı, dış alımı, bankası, bankeri, tefecisi, rant lobileri, sigortacısı, büyük toprak ağları, kentlerde mafyalarsa toprak varsılları. Bileğinin hakkı girişimcilikle kazanmış sanayici kapitalist var mı? Yok. Bugün sanayiciliğe kalkışanlar da kan kusturuyorlar. Göbekten dışarıya bağımlı en asalak sınıfların tekeli, tam oligarşi, hepsi de Atatürkçü. Bunu mu istedi Atatürk? Toprağa eliyle attığı İş Bankası tohumunun ürünü bunlar. Halkın ensesine tahterevalli kurmuşlar, inen de onlar, binen de. Daha baştan kim besleyip büyüttü bu dinli dinsiz ulusal kargaları? Kemalist devlet. Halkın sırtından kurulmuş devletçi sanayinin ensesinde bit gibi türeyip üremişler. Girişimci atılımların doğasında değil, serada kanlanmışlar. Rastlantı değil bu. Avrupa'da emperyalist aşamaya geçilirken 19. yüzyıl sonlarında mali sermaye dış satıma geçtiği dönemde ilk yatırım yeri Osmanlı Türkiye'si. Yani bizdeki kapitalist oluşumun tohumu piç, mayası bozuk. Aydın'da tek başına kalmış, ne yapacak? Yalancı Tanıklar Kahvesi'nde açmış avucunu, bir şeyler koyacakları bekliyor. Bak özgür basına, aslında canciğer olanların her biri bir gazete patronuna kapılanmış yalancı tanık. İlkesine bağlı yazar yok mu? Var, olmaz olur mu? Söz süreleri sınırlıdır onların. Uyumsuzluğa kalkıştı mı kapının önünde bulur kendini. Ne olacak benim halim diye düşünmeye başlar. Uyanıklar gazeteyi değiştirdi mi ağzını da değiştirir. Kimi incelikle yapar bunu, kimi aptalca. Her birisinin virdi zebanı çilü pençah, Bağdatlı Ruhi'nin dediği. Böyle gelmiş, böyle gider dedikleri bu. Diyelim dürüst, bilinçli aydın birileri dayatıp dayandı. Kime dayanacak bu adamlar? Emekçilere mi? Dayan bakalım nasıl dayanacaksın? Baştan kopmuşsun. Öyle yabancılaşmışsın ki herif açlıktan ölüyor, gelmiyor peşinden. Batılılaşma, gerçek adıyla kapitalizme geçiş, serüvenimiz bu. 24 Ocak kararları çıktı 5-6 ay önce. IMF'nin kucağına oturduk. Dolar 70 oldu. Liranın ayağı iyice kaydı. Orada da durmayacak. Zam üstüne zamlar geldi. Fiyatlar tavan yaptı. Tam bir finans kapital darbesi. Soygun temelinde var da, İslam'ın Ebu Süfyancıları Necmettin Bezirgan'la yılların sinsi birikimine konup yeşil sarıklarını dolanarak çıktılar ortaya. Bir gün İslam'la kandırılmışların yığınsal desteğini alacak asıl sinsi hırsız tayfası başa geçerse şaşmayın. Böyle demokrasiye böyle Müslümanlık. Bağımsızlık çoktan sözde kalmış. Emekçi yığınları sandıkta dolandıran yalancı demokrasi oyunu başımıza daha ne getirecek bakalım. İncirlik üstünde Amerikan atom silahları dolu diyorlar. Tanrı acısın bize. Başka ne diyeceksin? Nedim Hoca alaylı acılıkla duralayıp bakınca masal dinleme suskunluğu bastı. Uzattık dedim ya diye aldı hemen. Öğretmenlikten kovulduk. Derslikler yasak. Sizi yakalayınca kurtlarımı dökeyim dedim. Veda konuşması bir tür. Gülümseyerek kımıldadılar. Ne vedası dedi Muhsin. Gülümsemesi durgunlaştı Nedim Hoca'nın. Biz Naime ile kararlaştırdık. Dönüp Antakya'ya yerleşeceğiz. Bir daha nerede bulacağım sizi böyle? O da nesi hocam? Biraz önce ablamdan öğrendik. Her şey tamammış Antakya'da. En çok sevinen de o. Biz üzüldük ama hocam. Nereden çıktı bu şimdi? Çünkü korkuyorum Muhsin. Daha ağır bir sessizlik çökmüştü. İçimde sürekli bulantı gibi bir şey. Hastalığıma bağlamayın. Küt diye gidersin sonunda, biter. Kişi noksanlığını bilmek gibi irfan olamaz derler. Bu koşullarda savaşı göze alamıyorum demek. Gününde korkmasını bilmeyen sonunda rezil olur. Bu yalancı tanıklar dünyasında rezil olmayı göze alamam. 27. ayrımın sonu, sayfa 268.